Dogo Podcast.
Dogo Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine aramızda avukat Yasemin Babayiğit var. Daha önceki programımızda Türkiye'de genel olarak hayvan haklarından bahsetmiştik birazcık. 5199 sayılı yasa ve bu yasanın geliştirmeleri ne olabilir üzerine birazcık konuşmuştuk. Bugün de aslında birazcık da vatandaşlar olarak biz hak ihlalleri konusunda neler yapabiliriz? Hem sokakta yaşayan hayvanlar hem de kendi evlerimizde baktığımız hayvanlar konusunda ne gibi haklarımız var? Ve bu haklar üzerine nasıl eylemler alabiliyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz biraz. Yasemin Hanım tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Dilerseniz ben hemen ilk sorumla başlayayım. İlk sorum aslında sokakta yaşayan hayvanların hakları ihlal edildiğinde yapılması gerekenler nelerdir olacaktı? Ve yani bizim vatandaş olarak yasal haklarımızı nasıl kullanabileceğimiz, bu ihlalleri nereye şikayet edebileceğimiz benim için de ve eminim başka dinleyenler için de bir merak konusudur. Birazcık aydınlatır mısınız bizi bu konuda?
Öncelikle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve buna ilişkin yönetmelik çerçevesinde sahipli hayvanlar gibi sahipsiz hayvanların da hakları koruma altına alınmış durumda. Sahipsiz hayvanlara ilişkin gerçekleştirilen bir takım eylemlerin kabahat olarak nitelendirildiğini ve bu eylemler karşısında idari para cezası yaptırımı uygulanabileceğini daha önce belirtmiştik. Tabii ki de bazı durumlarda sahipli ya da sahipsiz olduğu fark etmeksizin Türk Ceza Kanunu hükümleri de devreye girebiliyor. Örneğin köpek dövüşleri gibi. Bu noktada şunu belirtmek lazım. Diyelim ki bir sahipsiz hayvana karşı gerçekleştirilen herhangi bir cinsel, psikolojik, ekonomik ya da fiziki şiddet ya da kötü muamele eylemiyle karşı karşıya kaldık. Bu durumda ne yapmamız lazım? Öncelikle bir şikayet yoluna başvuracağımız zaman bu şikayet yolundan sağlıklı netice alabilmek için muhakkak o olayı delillendirmemiz lazım. Yani bir hayvana şiddet eylemiyle karşılaştığımızda ya da örnek verelim fiziki bir şey görmememize rağmen hayvanın bakım ya da gözetim hakkının ihlal edildiğine tanık olduğumuzda öncelikle bu olayı kayıt altına almalıyız. Bu bir fotoğraf olabilir, yer tespiti olabilir, video kaydı çekmek olabilir. İnternet üzerinden erişiyorsak bu bilgiye o paylaşımın URL adresi, aynı zamanda paylaşım yapan kişinin profiline ait gönderilerin ekran görüntüsünün alınması ya da video kaydı çekilmesi suretiyle delillendirmek söz konusu olabilir. Buna ek olarak birebir iletişimde olduğumuz bir kişi ise yine kamera kaydı ya da yaptığımız konuşmaların, yazışmaların, ekran görüntülerinin alınması ileride yapacağımız başvuruda delil olarak nitelendirileceği için son derece önemlidir. Diyelim ki olayı delillendirdik. Yapmamız gereken şey şu, bir kere bir hayvansever muhakkak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğini hayvan hakkı ihlalindeki mücadeleyi gerçekten layığıyla yerine getirebilmek için okumak zorunda. Burada kanunun 14. maddesinde özellikle yasaklar var. Yine diğer maddelerinde de bir takım düzenlemeler var. Biz şunu anlatmalıyız. Olayın nasıl gerçekleştiği, nerede olduğu, kim tarafından yapıldığı biliniyorsa bu bilgiler ya da bu kişiyi ayırt etmeye, tespit etmeye yönelik bilgilere yer vermeliyiz. Olayın olduğu yerdeki yerin adresini biliyor olmalıyız. Bütün bu bilgileri ve delillerimizi topladıktan sonra yapmamız gereken ilk şey, acil olmayan durumlar için söylüyorum. Ya da acil olsa bile yine de yapmamız gereken bir durum bu. Birincisi cimer.gov.tr üzerinden şikayet seçeneği ile öncelikle olayı anlatarak olayı gerçekleştiren kişinin kimlik bilgilerine yani adı soyadının olması ya da adının ama kişinin bulunabileceği bilgilerin paylaşılması ya da bir araç plakası olabilir ya da şu iş yerinde çalışan şu kişi şeklinde tanımlamaya yarayacak bilgiler olabilir. Olayı anlattıktan sonra bu bilgilere yer veriyoruz ve diyoruz ki 5199 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği kapsamında örnek verelim. Hayvanın aşırı sıcağa ya da aşırı soğuğa maruz bırakılması, aç ya da susuz bırakılması ya da dövülmesi, işte dövüştürülmesi yasak eylem olarak nitelendirilmiştir. Kanunun 28. maddesi uyarınca Bu düzenlemelere aykırı davranan kişiler hakkında idari para cezası yaptırma uygulanacağı ve aynı zamanda hayvan sahibine ya da hayvana bu muameleyi gerçekleştiren kişiye idari para cezası yaptırmanın yanı sıra hayvana el koyma yaptırımının uygulanacağı ve kişinin bir daha hayvan edinmesinin yasaklanmasına karar verilebileceği düzenlenmektedir. Öncelikle hangi olaya ilişkin şikayette bulunuyorsak örnek verelim. İşte hayvanın kulaklarının kesilmesi ya da hayvanın dövüştürülmesi ya da hayvana tecavüz edilmesi gibi olayı anlatarak idari para cezası yaptırımı, hayvana el konması yaptırımı ve hayvan edinmesinin yasaklanması yaptırımlarının uygulanmasını talep ediyoruz diyeceğiz. Bunun altına da diyoruz ki bilgi edinme hakkı kanunu çerçevesinde 15 gün içerisinde tarafıma yazılı ve detaylı olarak geri dönüş yapılmasını talep etmekteyim diyoruz. Hı hı. Kimlik bilgilerimizin gizlenmesini istiyorsak bunu mutlaka dilekçenin içerisinde belirtiyoruz ve dilekçeyi doğrudan gönderiyoruz. Dilekçemizin ekine bu arada tabii ki de delillerimizi ekliyoruz. Bunun yanı sıra bu idari para cezası yaptırımlarını uygulamaya yetkili ve görevli merci İl Tarım Orman Müdürlükleri ya da İlçe Tarım Orman Müdürlükleridir. Bu yaptığımız şikayetin metnini yazılı ya da sözlü olarak aynı şekilde İl Tarım Orman Müdürlüğü'ne, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'ne, bağlı bulunduğumuz il ya da ilçe belediyesinin şikayet ya da ihbar hatları ile veterinerlik işleri müdürlüklerine gönderebiliriz. Aynı zamanda telefon yoluyla da acil yardım talebinde bulunabiliriz. Yine bunlara ek olarak Cumhuriyet Savcılarının da Kabahatler Kanunu çerçevesinde acil olan özellikle durumlarda 5199 sayılı kanunla ilişkin karar verme hak ve görevleri var. Dolayısıyla da acil bir durum olduğunda biz kolluk kuvvetlerine yani polis ya da jandarmaya da giderek 5199 sayılı kanun çerçevesindeki bu aykırılıklara ilişkin Cumhuriyet Savcısının karar vermesini talep etme yetkisine sahibiz. Ya da adliyelere giderek nöbetçi savcılıklardan bu talebimizi yineleyebiliriz.
Peki şeyi de sormak istiyorum. Burada ilk akla gelen başvuru yerlerinden birisi aslında İstanbul Barosu veya işte o ilin barosu da olabilir. Bunu yapmak aslında biraz sakıncalı mı veya doğru bir yol değil mi?
Şöyle, Türkiye'de bulunan il barolarının yani yaklaşık bu il barolarında toplam 45-46 hı hı. tane hayvan hakları merkezi ve komisyonu var. Dolayısıyla da her baronun bir merkez ya da komisyonu yok. Elbette ki merkeze ya da komisyona başvurarak hukuki yönlendirme talep edebilirler. Ama bizlerin de yapacağı yönlendirmenin içeriği aynen hı hı. bu şekilde olacak. O yüzden her bir vatandaş aslında hayvan hakkı ihlaliyle karşılaştığında hangi yola başvurması gerektiğini bilirse bizler hem iş yükünü hı hı. daha azaltmış oluruz hem de belki daha acil ve yardım eli uzatmamız gereken vakalarda daha efektif rol oynamış oluruz. O yüzden baro ya da baronun komisyon ve merkezlerine gitmeden önce acil durumlarda yapılması gereken hususlar bunlar.
Çok teşekkürler.
Rica ederim.
Sahipli hayvanlar ve sokakta yaşayan hayvanlar arasında bir ayrım gözetiyor muyuz? En azından hukuki olarak izlememiz gereken yol açısından. Yani aslında sormak istediğim sahipli bir hayvana şiddet ile karşılaştığımızda nasıl bir yol izlemeliyiz sorusu.
Öncelikle ne yazık ki daha önce de bahsettiğimiz üzere sahipsiz hayvanlara ilişkin eylemler kabahat olarak nitelendirilerek yaptırımı, idari para cezası yaptırımı ya da el koyma yaptırımı iken sahipli hayvana karşı gerçekleştirilen eylemlerde hayvan ne yazık ki mal olarak nitelendirildiğinden sahibinin mal varlığına ilişkin hukuki haklardan faydalanıyor ve Türk Ceza Kanunu çerçevesinde değerlendiriliyor. Fakat bazı hallerde her ne kadar hayvan sahibi tarafından üçüncü kişilerden gelen şiddet ve kötü muamele eylemlerinde şikayet hakkı doğrudan hayvan sahibine ait ise de bizim karşımıza gelen bazı vakalarda hayvan sahibinin bizzat kendi hayvanına karşı gerçekleştirdiği hı hı. bir takım işkence ya da kötü muamelelere kötü muameleler ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla da burada bizim için önemli olan şu. Bir hayvana sahibi tarafından şiddet gösteriliyorsa bizim yine aynı şekilde 5199 sayılı kanuna aykırılık sebebiyle hangi maddesi olduğunu tabii ki de olaya göre değerlendirmek gerekir. 5199 sayılı kanuna aykırılık sebebiyle o hayvana el konulması, madde 28K ve 24 uyarınca ve aynı zamanda kişinin hayvan edinmesinin yasaklanması ve idari para cezası yaptırımı uygulanmasını talep etme hakkımız var. Dolayısıyla da bir hayvanın sahipli ya da sahipsiz olması onu aslında bazı hallerde hukuki koruma dışında bırakmıyor. Burada önemli olan hayvan özel mülkiyette olacağı için muhakkak ve muhakkak İl Tarım Orman Müdürlüğü ya da İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüklerinin bu el koyma kararını uygularken yanlarında kolluk kuvvetiyle birlikte hareket etmeleri ve Cumhuriyet Savcısından hayvana el konulması ve dolayısıyla da el koyma ve arama kararı verilmesi yönünde yazılı talimat alması gerekiyor. Aksi halde hiçbir kolluk kuvveti doğrudan özel mülkiyete girme hakkına sahip olmadığından kanunun da aslında uygulanması mümkün olmayan bir hale gelmiş oluyor.
Ben burada bir ekstra bir parantez açmak istiyorum. Aslında demin dediğiniz sahipli olan köpek dostlarımızın diyelim, özellikle sahiplerine onları uyguladıkları şiddet konusunda ekstra bir yaptırım var dediniz. Burada da aklımıza gelen soru aslında hayvan dövüşleri, yani köpek dövüşü özellikle veya işte köpeği kullanarak kediye eziyet edilmesi durumu gibi şeylerle de özellikle internet üzerinde çok fazla karşılaşıldığını görüyoruz. Böyle bir halle karşılaştığımızda ne yapmamız gerekiyor peki?
Öncelikle hayvan dövüşleri, evet, sizin de dediğiniz gibi daha çok köpeklerde karşımıza çıkıyor. Ama bunun yanı sıra belediyelerin, kaymakamlıkların ne yazık ki düzenlediği boğa, deve güreşleri gibi, evet, hiçbir amacı olmayan, aslında canlı hayvan dövüşünü bir eğlence, canlı hayvan dövüşüne bir eğlence sanki fonksiyonu haline getirmeye çalışan düzenlemeler var. Fakat bunlar tabii ki de iptal edebilir durumdalar. Yani belli şartları var. Canlı hayvan dövüşünde, özellikle köpek dövüşlerinde ise toplum güvenliğini de tehdit eden bir durum var. Burada farklı bir suç da işleniyor. Kumar.
Evet.
Yani burada kumar ve bahis oynanıyor. Kumar oynanması için yer temin ediliyor. Ve dolayısıyla da sadece hayvanlar zarar görmüyor. Toplum da burada bir zarar görüyor. O yüzden bir hayvan dövüşüyle karşılaştığımız zaman ya da bunun düzenleneceğine ilişkin bir bilgi aldığımız zaman muhakkak ihbar ve şikayet hakkımızı kullanmalıyız. Burada önemli olan o anda olaya müdahil olunabilmesi, kolluk kuvvetlerinin o anda baskın yapabilmesi ya da gelecekteki baskınlara müdahil olabilmesi. Şimdi Türk Ceza Kanunu madde 228 uyarınca kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu diye bir suç var. Aynı zamanda Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi kumar oynanmasını bir kabahat olarak düzenlemiş ve yine idari para cezası yaptırımı var. Ve bunun yanı sıra 5199 sayılı kanun çerçevesinde de hayvanların dövüştürülmesi ayrıca kabahat olarak düzenlenmiş ve dövüştürülen hayvanlara doğrudan el konulacağı, şahıslara idari para cezası yaptırımı uygulanacağı ve hayvan edinmelerinin yasaklanacağı düzenlenmiş. O yüzden bu eyleme baktığımızda neredeyse 3 farklı yasal mevzuattan 3 farklı netice elde etme durumumuz söz konusu. Yine aynı şekilde Cimer.gov.tr üzerinden ve kolluk kuvvetlerine ya da Cumhuriyet Savcılıklarına bağlı bulunduğumuz yere, en yakın yerdeki Cumhuriyet Savcılıklarına ya da kolluk kuvvetlerine başvuruda bulunarak ihbar ve şikayet hakkımızı kullanmamız mümkün ve 3 yaptırımı da talep edebiliriz.
Bir de son olarak aslında sormak istediğim konulardan birisi, konu başlıklarından bir tanesi, genel olarak işte sahipli köpek dostlarımız veya hayvan dostlarımızdan bahsettik. Sokakta yaşayan köpek dostlarımızdan bahsettik. Bir de insanların kendi konutlarında yaşadıkları problemler aslında çokça gündeme geliyor bu aralar sık sık. Burada da sormak istediğim, evcil hayvan sahiplerinin konutlarında dostlarıyla alakalı yaşayabilecekleri sıkıntılar ve yasalakları nelerdir? Yani çünkü bir de sanırım bir kafa karışıklığı yaşanıyor bu konuda. Kira sözleşmemde mi olması gerekiyor? Apartmanın sözleşmesinde mi olması gerekiyor? Biraz bizi aydınlatmak ister misiniz bu konuda?
Tabii ki de. Şimdi öncelikle iş yerlerinde ya da konutlarda, yani insanların toplu olarak yaşadıkları ya da müstakil evlerin olduğu ama insanların yan yana bulunduğu muhitlerde dahi evcil hayvanların beslenmesiyle alakalı hukuki ihtilaflarla karşılaşabiliyoruz. Burada aslında çoğu zaman konunun hayvan ya da hayvandan kaynaklanan bir rahatsızlık olmadığını, kişilerin birbirlerine karşı tahammülsüzlüklerinden ya da yaşadıkları şahsi husumetlerden kaynaklı bir takım sorunlarla karşılaşıldığını öngörebiliyoruz. Öncelikle şunu söylemek lazım. Kira kontratında olsun, olmasın. Bizim için önemli olan, ilk bakmamız gereken hem kiracılar için hem malikler için, bir hayvanla alakalı sorun yaşamaya başladığınız noktada ilk bakmanız gereken belge yönetim planı. Bağlı bulunduğunuz yerde, yani gayrimenkulün bulunduğu yerdeki tapu sicil müdürlüğüne giderek apartmanınızın ya da sitenizin yönetim planının bir fotokopisini almalısınız. Öncelikle buna bakmalısınız. Yönetim planında hayvan beslenmesinin yasaklanmasına ilişkin doğrudan bir düzenleme var mı? Ya da bir düzenleme varsa bu düzenleme şarta bağlı mı? Ya da hiçbir düzenleme yok mu? Öncelikle bu üç hususu netleştirmek lazım. Çünkü yapılacak uygulama buna göre değişkenlik gösterecek. Örnek veriyorum. Eğer bir yönetim planında hayvan beslenmesinin yasaklanmasına ilişkin hiçbir hukuki düzenleme yoksa, o zaman siz Türk Medeni Kanunu'ndaki ve Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki normal komşuluk hukuku kaidelerine göre eylemi değerlendireceksiniz. Bunun yanı sıra yönetim planında şarta bağlı bir düzenleme varsa hayvan beslenmesi konusunda, misal rahatsızlık vermedikçe hayvan beslenemez, rahatsızlık vermedikçe hayvan beslenebilir şeklinde bir düzenleme varsa, o zaman böyle bir hukuki ihtilafta rahatsızlık verip vermediğinin irdelenmesine göre hayvanın tahliyesine karar verecektir yargı. Ya da topyekün hayvan beslenmesinin yasaklanması olabilir bu düzenleme. O zaman biz daha farklı bir hukuki prosedür izlemek durumunda kalacağız. O yüzden öncelikle ilk bakmamız gereken şey apartman ya da sitenin yönetim planı var mı yok mu? Yönetim planının bir örneğini alıyoruz ve bu yönetim planında hayvanlara ilişkin bir düzenleme var mı? İkinci olarak, yönetim planında bir düzenleme olmayıp karar defterinde bir düzenleme olabilir. Karar defterindeki düzenlemelerde de toplantı çağrı usullerine uygun davranılmış mı? Yani kat mülkiyeti hukuku kapsamında yapılması gereken işlemler yapılmış mı? Bu alınan karar gerçekten hukuki olarak, yasal zemine uygun olarak alınmış mı? Toplantı ve karar yeter sayıları başta olmak üzere. Akabinde de bu içerik denetiminden sonra bakmamız gereken şey, alınan karar gerçekten bazı haklara uygun mu? Örnek veriyorum, mülkiyet hakkına uygun mu? Hayvan besleme hakkına uygun mu? Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası hayvanlar konusundaki sözleşmelere uygun mu? Bu denetimin yapılması için gereksiz, gerekse karşı tarafın yasal zemini hukuk mahkemeleri platformuna taşımaya hak ve yetkisi var. O yüzden de öncelikle biz şunu bilmeliyiz. Hiçbir düzenleme olmasa dahi yasaklayıcı hayvan beslenmesine dair, öncelikle biz komşuluk hukuku kaideleri çerçevesinde birbirimizi rahatsız etmemekle yükümlüyüz. Özel konutlarımızda. Kiracı ya da malik olmamız bu yükümlülüğümüzü ortadan kaldırmaz. Buna ek olarak apartman ya da sitelerin ortak alanlarında hayvan beslenmesi konusunda yaşanan sorunlarda da unutulmamalıdır ki ortak alanlarda her bir kat malikinin ortak faydalanma hakkı var. Yani benim hayvan beslememe hiçbir hijyenik ya da temizlik koşuluna aykırılık söz konusu olmamasına rağmen müdahale eden bir komşumun da aynı hassasiyeti kendisinin ortak alana koyduğu bir bisiklet ya da kendi park alanına park etmediği bir araç ya da bir bebek arabası konusunda göstermesi gerekir ki komşuluk hukuku kaidelerinden bahsedebilelim. O yüzden de öncelikle ortak alanlarda her birimizin diğerine rahatsızlık vermemek kaydıyla ortak kullanım hakkımızı kullanmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra benim hukuki görüşüm ve son dönemlerde de yargıya taşınan bazı uyuşmazlıklarda verilen kararlar, gerek ortak alanda gerekse özel konutlarımızda hayvan beslenmesinin yasaklanmasına dair alınacak kararların hukuki geçerliliğinin bulunmadığı yönünde. Ama burada yine parantez açmak gerekir ki bu kararlar bizim komşulara rahatsızlık vermeme, taşkınlık içeren davranışlarda bulunmama yükümlülüğümüzü ortadan kaldırmıyor. Muhakkak ve muhakkak bizler bir hayvana ortak alanda yemek verirken ya da hayvanımızı ortak alanda gezdirirken ya da evimizde barındırırken diğer komşularımızın da huzur ve sükununu gözetmeliyiz. Ama bilinmelidir ki bir hayvanın havlaması doğal ve içgüdüseldir. Sadece bir hayvan havladığı için ya da bir kedi miyavladığı için asla ve asla tahliye edilemez. Bu yönde açılacak davalar muhakkak red neticesiyle neticelenecektir. Son derece iyi bir şekilde yasal haklarımızı öğrenmeli ve buna ilişkin mücadelemizin peşini bırakmamalıyız. Hiçbir apartman ya da site kendi arasında imza toplayarak, bu da çok karşılaşılan bir sorun, bir hayvanın ya da hayvan sahibinin topyekün o taşınmazdan tahliyesine karar veremez. Bu imzaya dayanarak da, bu alelade belgeyle hiçbir hayvan sahibi konutunu terk etmemelidir. Hayvanları konutunda ya da ortak alanda beslemekten çekinmemelidir. Hayvan beslenmesi ya da hayvanların beslenme hakkı bir yasal hak ve ödevdir. Buna aykırı alınacak kararlar, benim ve artık yargının son kararlarına da göre bunu söyleyebiliriz, aslında geçerli değildir.
Çok teşekkür ederim bu konuda.
Rica ederim. Dileriz bizi dinleyenler de gerçekten sorunlarına çözüm bulmuş olur.
Eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba son olarak?
Açıkçası çok detaylı olarak bahsettiğimizi düşünüyorum. Tabii ki de bu dipsiz bir kuyu. Hı-hı. Yani hayvan hakları dediğimizde sadece evcil hayvanlar değil, işte yunuslar, atlar, sirkilerdeki esir tutulan hayvanlar, hayvanat bahçelerinde esir tutulan hayvanlar, pet shoplardaki hayvanlar, bunların hepsini kapsıyor. O yüzden dipsiz bir kuyu, biz artık biraz da kendimiz bilinçlenmeli ve çevremizi bilinçlendirmeliyiz. Ve özellikle yaz aylarında da evimizin önüne bunu hatırlatmak istiyorum. Evet. Özellikle bir kap mama, bir kap su koymayı ve en az bizlerin kadar da hayvanların yaşam hakkının var olduğunu ve bizim onların hak ve özgürlüklerine de saygılı olmak zorunda olduğumuzu unutmayarak davranmalıyız.
Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum.
Umarım daha sonraki programlarda da, daha sonraki serilerde de tekrar bir araya gelip farklı konulara değinebiliriz.
Evet, her zaman.
Hayvan severleri birazcık daha bilinçlendirebiliriz.
Her
umarım.
Zaman.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum.
Ne zaman
ediyorum.
Girdiniz için bize. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Dogo Podcast.